Ayrım 7.
Herhangi bir delil var mı? Ne delil ne bir şey. Ama onlara sorarsan esaslı deliller var ellerinde. Tabii bunlara delil denilebilirse. Aslında ispatlanması gereken nokta da burada. Hani başta kuşkulanıp tutukladıkları iki kişi vardı ya. Neydi adları? Kolle Pestryakov. Tıpkı onlarınki olan durum burada tekrarlanıyor. Allah kahretsin. Nasıl da sersemce ele alıyorlar bu işleri. Dışarıdan birisine bile ne kadar iğrenç görünüyor. Pestryakov belki bugün sana uğrayacak. Aklıma gelmişken Rodya, bu işi sen de biliyorsun. Sen hastalanmazdan önce olmuştu. Hani karakolda bu olaydan söz ederken düşüp bayılmıştın işte ondan bir gün önce. Zosimov merakla Raskolnikov'a bakıyordu. Raskolnikov ise kımıldamamıştı bile. Zosimov, biliyor musun Razumihin dedi. Durup dinlenmek nedir bilmeden her işin peşinden koşan bir insansın sen. Razumihin masaya bir yumruk indirerek öyle olsun diye bağırdı. Ama biz yine de çekip kurtaracağız onu bu pis işten. Burada insanın en ağrına giden ne biliyor musun? Onların yalan söylemeleri değil. Yalan her zaman bağışlanabilir. Tatlı bir şeydir çünkü yalan ve insanı önünde sonunda gerçeğe götürür. Burada insanın ağrına giden şey onların yalan söylemeleri değil. Söyledikleri yalana kendilerinin de inanmaları. Porfiri'ye saygı duyarım ama onların ilk şaşırdıkları nokta neydi? Kapı önce kapalıymış, az sonra kapıcıyla dönüklerinde ise açık bulmuşlar. Demek cinayeti işleyenler Kolle Pestryakov. Onların mantığı bu işte. Kızma canım, yalnızca tutukladılar onları. Hem başka türlü de yapamazlardı. Kol deyince aklıma geldi. Ben bu adamla bir yerlerde karşılaşmıştım sanıyorum. Kocakırı'dan günü dolmuş rehinleri satın alıyormuş galiba, öyle mi? Evet, üç kağıtçının biri senette kırıyormuş. Sanayiciymiş aslında. Neyse, canı cehenneme. Benim asıl tepemi atıran ne biliyor musun? Onların şu kokmuş çürümüş rutin yöntemleri. Oysa yalnızca şu işte bile hiç denenmemiş yepyeni bir yol bulmak mümkün. Psikolojik verilere dayanarak, yalnızca bunlara dayanarak bizi asıl suçluya götürecek bir iz bulunabilir. Neymiş efendim? Onların da bildiği gerçekler varmış. İyi ama gerçek her şey demek değildir ki. Hiç değilse işin yarısı bu gerçeklere nasıl bakıldığına bağlıdır. Peki sen biliyor musun gerçeklere nasıl bakılması gerektiğini? Eğer bir insan herhangi bir işe yarara dokunabileceğini hissediyorsa susmamalıdır. Sen bu işin ayrıntılarını biliyor musun? Boyacıyı anlatıyordun, yarım kalmıştı. Ha evet, dinle. Cinayetten tam iki gün sonra Kolle Pestryakov attıkları her adamı kanıtlamışlarken, gerçek kendisini haykırıp dururken ve polisler bunlarla kovalamaca oynayıp kendilerini avutmayı sürdürürlerken birden hiç beklenilmeyen bir olay olur. Cinayetin işlendiği evin karşısında bir meyhane işleten Duşkin adlı bir köylü, içinde bir çift altın küpe bulunan bir mücevher kutusuyla karakola başvurur ve uzun bir hikaye anlatır. İki gün önce der, akşam saat 8'i biraz geçe, güne ve saate dikkat, dükkanıma daha önce de gelip giden boyacı Mikola'ya uğradı. İçinde bir çift altın küpe bulunan bu kutuyu getirdi ve buna karşılık kendisine 2 ruble verip veremeyeceğimi sordu. Ona kutuyu nereden aldığını sordum, yolda yürürken kaldırımda buldum dedi. Başka bir şey sormadım, kendisine bir papel yani bir ruble verdim. Çünkü bana olmasa götürüp bir başkasına verecek ve nasıl olsa içecek diye düşündüm. Varsın dedim, küpeler bende dursun, fazla mal göz mü çıkarır? Eğer bunların çalıntı mal olduğu kulağıma gelirse götürür teslim ederim diye de düşündüm. Ben bu Duşkin'i bilirim, insanın gözünün içine baka baka yalan söyler. Bu anlattığı da düpedüz masal. Öte yandan kendisi de tefecilik yapar. Çalıntı malları gizleyip hırsızlara yardımcı olur. 30 rubelik küpeleri Mikolay'dan bir tek diye kapatırken çalıntı oldukları kulağına gelirse götürüp teslim etmek aklının ucundan geçmemiştir. Korktuğu için kıvırtıyor. Neyse, canı cehenneme. Sen herifin anlattığı masalın devamını dinle. Ben bu Mikolay'ı çocukluğundan tanırım. Köylüm olur. Riyazanlı o da benim gibi. Riyazan'ın Zraysk ilçesinden. Mikolay ayyaş bir adam değildir ama arada bir de kafayı çekmeyi sever. O evde hemşerisi Mıtri ile birlikte çalıştığını, işinin boyacılık olduğunu da duymuştum. Mıtri hemşeridir bunlar. Mikolay benden tekliği alınca hemen bozdurdu. Üst üste iki bardak yuvarladı, paranın üstüne alıp gitti. O sırada Mitri onun yanında değildi, görmedim. Ertesi gün duyduk ki Alyona Ivanovna ile kız kardeş Lizaveta Ivanovna baltayla öldürülmüşler. Her ikisini de tanırdım. Küpelerden dolayı içime bir kuşku girdi. Çünkü rahmetlinin rehin karşılığı para verdiğini bilirdim. Kalkıp hemen rahmetlinin oturduğu apartmana gittim ve olayı kendimce şöyle usulden sorup soruşturmaya başladım. İlk öğrenmek istediğim şuydu: Mikolay burada mıydı? Mitri bana Mikolay'ın içip durduğunu, eve sabaha doğru geldiğini, 10 dakika kadar kalıp sonra yeniden çıktığını söyledi. Söylediğine göre Mitri onu bir daha görmemiş, işi de tek başına bitirmeye çalışacakmış. Bütün bunları öğrendikten sonra o sıra hiç kimseye hiçbir şey açmadım. Cinayet konusunda öğrenebileceğim her şeyi öğrenmiştim. İçimde yine aynı kuşkularla eve döndüm. Bugünse sabah saat 8'e doğru, yani cinayetin 3. günü, buraya da dikkat. Bir de baktım Mikolay girdi dükkandan içeri. Ayık değildi ama fazlaca sarhoş da denemezdi. Yani konuşulanları da anlayabilecek durumdaydı. Masalardan birine çöktü, konuşmuyor, öylece oturuyordu. O saatte meyhanede kendisinden başka topu topu iki kişi vardı. Biri yabancı, biri de bizim devamlı müşterilerden. Sonra benim iki garson. Mitri'yi gördün mü diye sordum. Yok dedi, görmedim. Epek buralarda değil miydin dedim. İki gündür yoktum dedi. Geceyi nerede geçirdin diye sordum. Piski'de dedi. Komalenskilerin yanında, peki dedim. Küpeleri nereden bulmuştun? Kaldırımda dedi. Yalnız bunu çok tuhaf bir tavırla ve hiç yüzüme bakmadan söylemişti. Peki o gece falan saatesin boya yaptığınız dairenin iki kat üstündeki falan dairede böyle olay olmuş mu, haberin var mı dedim. Hayır, haberim yok dedi. Ama beni dinlerken gözleri fal taşı gibi olmuş, beti benzi uçmuştu. Hatta bir ara baktım, şapkasını almış gitmeye davranıyordu. Dur hele Mikolay dedim. Alıkoymak istiyordum onu. Bir şey içmeyecek misin? Bu arada çırağı da kabir tut gibilerden bir iş dışarı çaktım. Kendim de tezgahın ardından fırladım. Ama o fırladığı gibi dışarı çıktı. Kendisini bir an için görebildim. Sonra bir köşeye dönüp gözden kayboldu. Kuşkularım kesinleşmiş, suçlu olduğunu artık iyice anlamıştım. Buna hiç kuşku yok diye mırıldandı Zosimov. Dur da gerisini dinle. Tabii hemen Mikolay'ı bulmak için seferber olurlar. Duşkin'i yakalayıp kaldığı yerde arama yaparlar. Mitri de yakalanır. Kolomskileri sorguya çekerler. Nikolay'ı ancak önceki gün ele geçirebilmişler. Ve karakola yakın bir handa yakalanmış. Hana gelince boynundan gümüş haçını çıkartıp haça karşılık bir şevotka istemiş vermişler. Aradan bir süre geçtikten sonra ahıra giren bir koca karı tahtaların aralığından bakınca ne görsün? Bitişikteki samanlıkta adamın biri ucuna ilmik yaptığı kuşağını bir kirişe bağlamış. Kendisi de kötülüğe tırmanarak başını ilmikten geçirmeye çalışmıyor mu? Koca karı avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Etraftan konuşmuşlar. Kimsin, nesin, burada ne yapıyorsun gibi sorulardan sonra beni demiş Mikolay falanca karakola götürün, orada her şeyi açıklayacağım. Kendisini şerefine yakışır bir biçimde dediği karakola, yani bizim bu karakola getirmişler. Adı, soyadı, yaşı falan filan gibi sorulardan sonra Mitri ile çalıştığınız sırada falan saatte merdivenlerde birilerini gördünüz mü diye sormuşlar. Birileri inip çıkmıştır merdivenlerden ama biz görmedik demiş. Peki gürültü ya da buna benzer bir şeyler de mi duymadınız? Özellikle dikkat çekecek bir şey duymadık. Mitri ile çalıştığınız o gün filanca koca karının kız kardeşiyle birlikte falan yerde falanca gün ve saatte öldürüldüğünü ve soyulduğunu duymuş muydun? Hiçbir şey duymadım. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Olayı ancak önceki gün meyhanede Afanasi Palviç'ten öğrendim. Öyleyse küpeleri nereden aldın? Kaldırımda buldum. Ertesi gün Mitri işe geldi. Sen niçin gelmedin? Biraz gezip tozmak istedi canım. Nerelerde gezdin? Filanca yerde gezdim. Sonra da filanca yerde. Duşkenden niçin kaçtın? Çok korkmuştum da ondan. E niçin korkmuştun? Mahkum ederler diye. Madem kendini suçlu görmüyorsun niye korktun? İste inan iste inanma. Zosimo Mikola'ya sorular kelimesine bunlar. Çok emin bir kaynaktan öğrendim bunları. Görüyor musun bu işe nasıl baktıklarını? Öyle ama ortada da bir takım deliller var. Deliller değil benim söylemek istediğim. Onların işe nasıl baktıklarından, sorunun özünü nasıl kavradıklarından söz ediyorum ben. Neyse canları cehenneme. Dinle şimdi, Mikola'yı öyle sıkıştırmışlar ki sonunda itiraf etmiş. Küpeleri kaldırımda değil, Mitri ile boyadığımız o dairede buldum. Nasıl oldu bu iş? Mitri ile akşam 8'e kadar çalışıp boya yaptık. Tam gitmeye hazırlanıyorduk ki Mitri fırçayı kaptığı gibi yüzüme sürdü ve kaçtı. Ben de kendisini kovalamaya başladım. Hem kovalıyor hem de gırtlağım yırtılırcasına bağırıyordum. Tam dış kapının orada kapıcıya ve yanındaki birkaç adama çarptım. Kapıcının yanında kaç kişi olduğunu hatırlayamıyorum. Kapıcı beni azarladı. Öteki kapıcıyla karısı da azarladılar. Bu sırada yanında bir bayanla içeri girmekte olan bir bay da bizi azarladı. Çünkü Mitka ile ikimiz onların ayakları dibine yere yıkılmıştık. Ben Mitka'yı saçlarından tuttuğum gibi yere devirmiş yumrukluyordum. Mitka da beni alttan yumrukluyordu. Ama biz bunu öfkeyle yapmıyorduk, şakacıktan yapıyorduk. Sonra Mitka elimden kurtuldu ve dışarı kaçtı. Ben de peşine sarıldım ama yakalayamadım. Bunun üzerine gerisin geri apartmana döndüm çünkü öte bir yere eşyalarımı toparlamamız gerekiyordu. Boyaları, fırçaları toplamış Mitka'nın dönmesini beklerken koridorda kapının arkasında bir kutu takıldı ayağıma. Kağıda sarılı bir kutuydu bu. Kağıdı açtım, baktım çengeli bir kutu. Çengeli de açtım ki kutunun içinden küpeler çıkıverdi. Yattığı yerden tek eli üzerinde yavaşça doğrulan Raskolnikov bulanık, korku dolu gözlerle Razumihin'e bakarak "Kapının arkasında mı? Demek kapının arkasında. Kapının arkasında ha?" diye bağırdı. "Evet. Ne oldu? Neyin var? Ne oluyorsun?" Razumihin de yerinden doğrulmuştu. Raskolnikov yeniden duvardan yana dönüp yastığına kapanarak zor duyulur bir sesle "Yok bir şey." dedi. Bir an kimseden ses çıkmadı. Sonunda Razumihin "Herhalde uyukluyordu. Uykusunda konuştu." dedi. Bir yandan da soran gözlerle Zosimov'a bakıyordu. Zosimov başıyla ona katılmadığını gösteren bir işaret yaptı. Sonra "Devam etsene." dedi. "Sonra neler olmuş?" "Ne olacak? Küpeleri görünce evi de Mitka'yı da unutup şapkasını kaptığı gibi doğru Duşkin'in oraya gitmiş. Bundan sonrasını artık biliyorsunuz. Duşkin'e küpeleri kaldırımda bulduğu yalanını kıvırıp aldığı bir rubleyle eğlenmeye gitmiş. Cinayet konusunda ise eski söylediklerini tekrarlamış. Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey görmedim, duymadım. Olaydan ancak önceki gün haberim oldu. Kendini niçin asmak istedin? Düşünceden. Ne düşüncesinden? Beni mahkum edeceklerini düşündüm. İşte bütün hikaye. Senin düşüncen ne? Nasıl bir sonuç çıkarılabilir bu hikayeden? Benim düşüncem ne olsun, ortada bir gerçek ve şöyle ya da böyle bir takım ipuçları var. Senin bu boyacıyı serbest bırakacak halleri yoktu herhalde. Serbest bırakmak ne? Resmen katil damgasını bastılar adama. En ufak bir kuşkuları yok bu konuda. Onlara kızdığın için böyle yalan yanlış laflar ediyorsun. Küpeler ne olacak peki? Bunlar tam koca karının sandığından kaybolduğu gün ve saate Nikolay'ın elinde görüldüğüne göre herhangi bir şekilde onun eline geçtiğini kabul etmek zorundasın. Bu tür bir soruşturma için üzerinde önemli durulması gereken bir nokta bu bence. Herhangi bir şekilde eline geçtiğini kabul etmek zorundaymışım, lafa bak. Yahu sen ki hekimsin, insanı incelemek, her şeyden önce onun ruhsal yapısını öğrenmek zorunda olan ve bu konuda elinde imkanlar bulunan bir insansın. Bu kadar ayrıntıdan sonra şu Nikolay'ın nasıl bir insan olduğunu hala anlayamıyor musun? Sorgusu sırasında söylediklerinin tümü gerçeğin ta kendisiydi. Kutu tam kendisinin anlattığı gibi eline geçti, rastlantıyla üzerine bastı, açıp baktı ki küpeler. Evet, gerçeğin ta kendisi. Ama ilk söylediklerinin yalan olduğunu yine kendisi itiraf etmedi mi? Dinle beni, dikkatle dinle. Kapıcı Kol Petrayakov, öteki kapıcı, ilk kapıcının karısı, o sırada onun yanında oturmakta olan satıcı kadın, yine o sırada arabadan inerek kolunda karısıyla içeri girmekte olan saray müşavirlerinden Krukov, yani aşağı yukarı 8-10 tanık az birliği etmişlercesine Nikolay'ın Dimitri'ye yere yatırdığını ve yumrukladığını, Dimitri'nin de Nikolay'ın saçlarını çekip onu aşağıdan yumrukladığını gördüklerini söylüyorlar. Bunlar boylu boyunca yere devrildikleri için yolda kapatmışlardı. Bu nedenle herkes kendilerine kızıyor, onlarsa küçük çocuklar gibi alt alta üst üste boğuşuyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Son derece gülünç bir takım hareketler yapıyorlarmış. Sonra tıpkı çocuklar gibi gülerek sokağa fırlamışlar ve birbirlerini kovalamaya başlamışlar. Duyuyor musun? Şimdi dikkat et. Yukarıda cesetler daha soğumamış bile. Çünkü onları bulduklarında her iki cesedin de daha sıcak olduğunu saptamışlardı. Eğer bu cinayeti onlar işlemiş ve soygunu onlar yapmış olsalardı ya da yalnızca Nikolay'ın şu ya da bu biçimde bu işle bir ilgisi bulunsaydı sorarım sana. Böylesi bir ruh hali, yani kapı önlerinde haykırmalar, kahkahalar, çocukça itişip kakışmalar, balta kan, şeytani kurnazlık, ihtiyar soğukkanlılık, soygun gibi şeylerle bağdaşabilir mi? 5-10 dakika önce cesetler daha soğumamış olduğuna göre böyle olması gerekiyor. Evet, 5-10 dakika önce çifte cinayet işlesinler, sonra her şeyi cesetleri evin kapısının açık olduğunu, çaldıkları eşyaları unutup üstelik bir sürü insanın yukarı çıkmakta olduğunu göre göre kapının önünde çocuklar gibi alt alta üst üste boysunlar, gülüşsünler, herkesin dikkatini üzerlerine çeksinler. 10 tanığın gözleri önünde yapsınlar bütün bunları. Evet, doğrusu oldukça tuhaf. Tuhaf ama... Hayır kardeş, aması yok bu işin. Küpelerin cinayet günü ve saatinde Nikolay'ın eline geçmiş olması, eğer ona karşı önemli bir maddi suç kanıtı oluşturuyorsa ki bu Nikolay'ın olay üzerine yaptığı son derece akla yakın açıklamalarla su götürür bir kanıt haline gelmiştir, o zaman onun lehine olan olayları da dikkate almamız gerekir. Asıl kuşkuya yer bırakmayan gerçekler de bence bunlar. Acaba bizim yargılama usulümüz bir olayın ruhsal bakımdan imkansızlığını, bir olayın yalnızca ruhsal açıklamalara dayanıyor olmasını, öteki bütün maddi delilleri çürüten, onlardan üstün sayan esaslı bir delil olarak kabul eder mi? Ya da mahkemenin böyle bir seçimde bulunmaya yetkisi var mıdır? Ama hayır, hiçbir zaman kabul etmezler böyle bir şeyi çünkü küpeler onda bulundu. Suçlu olmasaydı asla yapmayacağı bir şey yapmaya kalkıştı, kendini asmak istedi. İşte temel sorun. Benim tepemi artıran sorun da bu, anlıyor musun? Evet, bu işin seni çok kızdırdığını görüyorum. Bir dakika, sormayı unuttum. Küpelerin koca karının sandığından çalınma imkanı ispatlanmış mı? Razumihin asık yüzle ve isteksizce, evet dedi, kanıtlandı. Kol küpeleri tanıdığı gibi onları koca karıya rehine bırakan kişiyi de gösterdi. Söylediği adam da küpelerin kendisinin olduğunu kanıtladı. Kötü bir şey daha. Kol'la Petroskoyev yukarıya çıkarken Nikola'yı gören olmamış mı? Ve bu herhangi bir şekilde ispatlanamıyor mu? Razumihin yine canı sıkılmış olarak, asıl sorun da burada, hiç kimse görmemiş dedi. İşin asıl pis yanı da bu. Gerçi artık Kola Petroskoyev'in tanıklıkları fazla önemli sayılmıyor ama onlar da yukarı çıkarlarken Nikolayların içeride çalıştıklarını fark etmemişler. Kapağı çıktı. Besbelli içeride çalışanlar vardı ama biz geçerken dikkat etmedik ve şu anda içeride işçilerin bulunup bulunmadığını hatırlayamıyoruz demişler. Bu durumda onlara haklı gösterebilecek tek şey yerlerde yuvarlanıp birbirlerini yumruklamaları ve gülüşmeleri. Bunun önemli bir delil olduğunu varsayalım ama söylesene, sen nasıl açıklıyorsun olayı? Yani Nikolay küpeleri eğer anlattığı gibi bulduysa küpelerin orada bulunuşunu nasıl açıklıyorsun? Nasıl mı? Çok basit. Hiç değilse izlenilmesi gereken yol apaçık ortada. Hareket noktamız Nikolay'ın bulduğu kutu. Kutuyu asıl katil düşürdü. Kov ve Petroskoyev yukarı çıktıklarında katil kapıyı sürgülemiş içeride duruyordu. Kov'un aptallık edip aşağı inmesiyle katil de kapıyı açtı ve aşağı indi. Başka bir yol yoktu onun için. Merdivenlerde Kov ve Petroskoyev karşılaşmaktansa Nikolay ve Dimitri'nin çalıştıkları ve tam o sırada boş bıraktıkları daireye gizlenerek kurtuldu. Kapının arkasına saklanıp Kov, Petroskoyev ve kapıcının yukarı çıkmasını bekledi. Ayak sesleri dinlenildiğin orada durdu ve tam Nikolay'la Dimitri'nin birbirlerini kovalayarak sokağa çıktıkları, herkesin dağıldığı ve kapının orada kimsenin kalmadığı bir sırada da elini kolunu sallaya sallaya aşağı indi. Belki bu arada kendisini gören olmuştur ama hiç kimsenin dikkatini çekmemiştir. Bir sürü insanın girip çıktığı bir ev. Kutuyla kapının arkasına gizlendiği sırada düşürdü ve düşürdüğünü de duymadı. Çünkü böyle bir şeyi duyabilecek durumda değildi. Kutu onun kapının arkasında gizlendiğinin açık kanıtı. İşte bütün hikaye bu. Pes doğrusu. Kurnazlığın böylesine pes. Yok kardeş, artık bu kadar da olmaz. Bir dakika niçin olmayacakmış? Vallahi her şey öylesine birbirine uyuyor ve her şey öylesine birbirini izliyor ki tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi. Razumihin tam diye çıkışta bulunacaktı ki birden kapı açıldı. İçeriye hiçbirinin tanımadığı yabancı bir adam girdi. Pek genç sayılmayacak gösterişli bir adamdı bu. Duruşunda bir kendini beğenmişlik, yalnızlık vardı. Gizlemeye çalışmadığı aşağılayıcı bir şaşkınlıkla çevresini süzerek ben böyle nereye düştüm der gibi bir an kapıda duraksadı. Gözlerine inanamıyormuşçasına, hatta biraz da korkunun verdiği yapmacık bir heyecanla ve neredeyse aşağılayarak Raskolnikov'un basık tavanlı küçük vapur kamerasını gözden geçirmeye başladı. Odanın içinde dolaşan bakışları aynı şaşkınlıkla soyunmuş bir halde ve saç baş karmakarışık içler acısı divanında yatmakta olan Raskolnikov üzerinde durdu. Raskolnikov da gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Sonra bakışları ağır ağır Razumihin üzerine kaydı. Taranmamış saçlarını tıraşsız yüzünü incelemeye koyuldu. Razumihin de yerinden bile kıpırdamaksızın sorgu dolu küstah bakışlarla onun gözlerinin ta içine bakıyordu. Bu gergin suskunluk birkaç dakika sürdü. Sonunda tahmin olunacağı gibi dekorda küçük bir değişiklik oldu. Odadakilerde gördüğü son derece ciddi bir takım belirtiler karşısında aşırı büyüklük taslayarak bu vapur kamerasında hiçbir etki yapamayacağını anlayan yabancı biraz yumuşadı, kibarca ama yine de sertliği tümden elden bırakmadan sorusunun her hecesinin altını çizerek Razumov'a, "Radion Ramonich Raskolnikov adlı bir üniversite öğrencisi beyi ya da eski bir üniversite öğrencisini arıyorum," dedi. Zosimov hafifçe kımıldadı. Soru kendisine sorulmamış olmasına rağmen önden önce davranan Razumihin atılmasaydı belki cevap da verecekti. "İşte orada divanda yatıyor," dedi Razumihin. "Bir şey mi lazımdı?" Razumihin'in "bir şey mi lazımdı?" sözündeki senli bendilik kendini beğenmiş bayıyı çok biçimsiz bir duruma sokmuştu. Az kalsın dönüp Razumihin'e bakacaktı ama kendini tutmasını bildi ve Zosimov'a bakmayı sürdürdü. Zosimov başıyla hastayı göstererek "İşte Raskolnikov," dedi. Sonra ağzını hiç de doğal sayılmayacak kadar genişçe açarak esnedi ve yine doğal sayılmayacak kadar uzun bir süre bu durumda tuttu. Sonra ağır ağır parmaklarını yelek cebine sokarak som altından kubbeli kocaman yılan bir saat çıkardı, açtı baktı, yine ağır ağır cebine yerleştirdi. Raskolnikov ise hiçbir şey söylemeden öylece yatıyor ve anlamsız ama inatçı bakışlarla yeni gelene bakıyordu. Duvar kağıdında merak sardığı çiçekten bu yana dönmüş olan yüzü inanılmayacak derecede beyazdı ve sanki az önce ağır bir ameliyattan çıkmış ya da işkenceden kurtulmuş gibi derin bir acıyı yansıtıyordu. Ama içeri giren adam orada yavaş yavaş bir ilgi, sonra gittikçe artan bir şaşkınlık, daha sonra da güvensizlik, hatta korku uyandırmaya başlamıştı. Zosimov kendisine göstererek işte Raskolnikov der demez hızla doğrulup yatağına oturmuş, meydan okurcasına ama zayıf bir sesle ve kesik kesik "Evet" demişti. "Raskolnikov benim, ne istemiştiniz?" Konu konu dikkatle süzdü, sonra tepeden bakan bir tavırla "Pyotr Petrovich Luzhin" dedi. "Kuvvetle umarım adım size yabancı gelmemiştir." Büsbütün başka şeyler bekleyen Raskolnikov bu adı gerçekten de ilk kez duyuyormuş gibi boş ve dalgın gözlerle bakıyor, karşılık vermiyordu. Pyotr Petrovich bozulmuş gibiydi. "Nasıl olur? Gerçekten de şu ana kadar hiçbir haber almadınız mı?" Raskolnikov cevap yerine başını yastığa bıraktı, kolunu başının altından geçirip tavana bakmaya başladı. Luzhin'in yüzünde bir an üzüntü gölgeleri uçuştu. Razumihin, Zosimov daha büyük bir ilgiyle bakmaya başladılar adama. Luzhin utanmışa benziyordu. 10 gün, hatta neredeyse 2 hafta oluyor, bir mektup gönderilmişti size. Ben sanıyordum ki diye bir şeyler gevelemeye başladı. Baksanıza diye Razumihin birden onun sözünü kesti. Ne diyor öyle kapı ağzına dikilip duruyorsunuz? Madem söyleyeceğiniz bir şeyler var, geçin oturun. Orası Nastasya ile ikinize dar gelir. Nastasyacığım, çekil de konağa yol ver. Geçin efendim, şöyle şu sandalyeye buyurun, geçsenize. Sandalyesini masadan biraz uzaklaştırarak masayla dizleri arasında küçük bir aralık bıraktı ve konuğun buradan geçmesi için gergin bir durumda beklemeye başladı. Öyle bir anda yapılmış bir çağrıydı ki bu, geri çevirmeye imkan yoktu. Konuk çabuk çabuk ve ayakları takıla takıla aralıktan geçti, sandalyeye oturdu ve kuşkulu bakışlarla Razumihin'i süzdü. Razumihin hemen "Allah aşkına sıkılmayın" dedi. "Rodya 5 gündür hastaydı. 3 gün boyunca sayıklayıp durdu. Ama şimdi iyi, iştahı da yerinde. Şu oturun, onun doktorudur. Az önce kendisini muayene etti de ben de Rodya'nın arkadaşıyım ve ben de eski bir üniversite öğrencisiyim. Şu anda da kendisine dadılık ediyorum. Bizi aldırmayın. Ne konuşacaksanız sıkılmadan konuşabilirsiniz." Pyotr Petrovich Zosimov'a dönerek "Teşekkür ederim" dedi. "Yalnız burada oturup konuşmakla acaba hastayı rahatsız etmiş olmaz mıyım?" "Hayır" dedi Zosimov. "Hatta tersine eğlendirmiş olursunuz" ve yeniden esnedi. Razumihin, "Rodya kendine geleli epey oluyor" dedi. "Ta sabahtan. Seni benliği öylesine yapmacıksız, öylesine işlendi ki" Pyotr Petrovich biraz düşündü ve cesaretini toplamaya başladı. "Bu terbiyesiz, bu hırpani delikanlının kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtmasının da payı vardı belki bunda. Anneniz" diye tam söze başlamıştı ki Razumihin gürültülü bir "hımm" çekti. Luzhin soran gözlerle Razumihin'e baktı. "Bir şey yok" dedi Razumihin. "Ağzımdan kaçtı. Siz devam edin." Luzhin omuzlarını silkti. "Anneniz ben daha yanındayken size bir mektup yazmıştı. Buraya geldikten sonra da her konuda iyice aydınlanmış olmanızdan emin olmak için size ziyaretimi biraz geciktirdim. Ama şu anda büyük bir şaşkınlıkla görüyorum ki..." Raskolnikov sabırsızlıkla ve öfkeyle atıldı. "Biliyorum, biliyorum. Siz şu nişanlı değil misiniz?" "Evet, biliyorum ve yeter artık." Pyotr Petrovich müthiş bozulmuştu ama sesini çıkartmadı. Elden geldiğince çabuk bir şekilde bütün bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. 1 dakika kadar süren bir sessizlik oldu. Bu arada cevap verirken Pyotr Petrovich'e doğru dönen Raskolnikov birden sanki az önce ona iyi bakamamış ya da şu anda onda yeni bir şey görmüş gibi büyük bir ilgiyle onu süzmeye başladı. Hatta daha iyi görebilmek için başını da yastıktan kaldırdı. Gerçekten de Pyotr Petrovich'in genel görünüşünde az önce kendisi için senli benlice söylenivelen nişanlı deyimini haklı çıkartacak özel bir takım şeyler var gibiydi. İlk görülen, daha doğrusu göze batan şey, başkentte nişanlısını bekleyerek geçirdiği birkaç günden Pyotr Petrovich'in şıklaşmak, kendine çeki düzen vermek için elinden geldiğince yararlanmaya çalışmış olmasıydı. Bu hiç kuşkusuz kınanacak yanı olmayan son derece masum bir davranıştı. Hatta şıklaştığını görüp de kendini fazlaca beğenmeye başlaması bile böyle durumlarda haklı görülebilirdi. Çünkü Pyotr Petrovich önünde sonunda bir nişanlıydı. Bütün giysileri terzi elinden daha yeni çıkmıştı. Üstündekilerin çok yeni olması ve belli bir amacı açığa vurması bir yana, her şey yerindeydi ve de güzeldi. Son derece şık ve yepyeni melon şapkası bile bu belli amacı ispatlıyordu. Pyotr Petrovich şapkasına aşırı özen gösteriyor, eline büyük bir dikkatle tutuyordu. Sonra leylak rengi şu gerçek juven eldivenlerde giyilmemeleri ve yalnızca gösteriş olsun diye taşınmaları açısından aynı şeye tanıklık etmiyorlar mıydı? Pyotr Petrovich'in giysilerinde daha çok gençlerin hoşlandıkları türden açık renkler hakimdi. Üzerinde açık kahverengi bir ceket, yine açık renk hafif bir pantolon, bunlara uygun bir kumaştan yelek, yepyeni incecik bir gömlek ve kırmızı çizgili bir kravat vardı. En önemlisi de bunların hepsi Pyotr Petrovich'e oldukça yakışmıştı. Genç ve bakımlı yüzü gerçek yaşı olan 45'ten daha az gösteriyordu. Yanaklarının iki yanında zarif bir biçimde aşağı inen koyu renk favorileri pırıl pırıl tıraşlı çenesinin çevresinde daha da koyulaşıyordu. Hatta pek az kırlaşmış ve berber tarafından taranıp kıvrılmış saçları bile, bu tür kıvrılmış saçlar genellikle gülünç görünmelerine ve insanın nikahlanmaya giden Alman damatlarını döndürmelerine rağmen onda gülünç ve budalaca durmuyordu. Eğer bu güzel ve havalı yüze gerçekten itici hoşa gitmeyen bir yan varsa nedenini başka noktalarda aramak gerekti. Raskolnikov Bay Luzhin'i hiç çekinmeden uzun uzun süzdükten sonra alaycı alaycı gülümsedi, başını yastığa bırakıp yeniden tavanı seyre koyuldu. Ama bütün bu tuhaflıkları görmezden gelmeye karar vermişe benzeyen Bay Luzhin kendini tuttu. "Sizi bu durumda bulduğum için çok üzgünüm" diye yeniden başladı söze. Sessizliği bozmak için çaba gösterdiği belli oluyordu. "Rahatsız olduğunuzu bilseydim daha önce gelirdim ama malum koşturup duruyoruz işte. Bu sıralar Yargıtay'da önemli bir davam var. Sizin de tahmin edeceğiniz öteki işlerimden hiç söz etmiyorum. Sizinkileri, yani annenizle kız kardeşinizi bugün yarın bekliyorum. Raskolnikov hiçbir şey söyleyecekmiş gibi olduğu yerde kımıldadı. Yüzünden bir heyecan dalgası geçti. Pyotr Petrovich durdu, onun konuşmasını bekledi ama bir şey söylemediğini görünce sözlerini sürdürdü. Bugün yarın bekliyorum. İlk iş olarak geçici bir daire tuttum onlar için. Raskolnikov duyulur duymaz bir sesle sordu. Nerede? Buraya çok yakın. Bakalayev'in evi. Voznesenk sokağında diye Razumihin atıldı. Pansiyon olarak kiraya verilen iki katlı bir ev. Tüccar Yushin işletiyor. Bir iki kez gitmiştim. Pansiyon evet. Pis bir yerdir. Kötü kötü kokar. Üstelik de hafif tertip karanlık olayların döndüğü söylenir. Kim bilir kimler kalıyor ve ne işler çeviriyor. Ben de bir zaman çıkan bir rezalet üzerine gitmiştim. Ama bak ucuz bir yerdir. Buraya yeni gelmiş bir kişi olarak kuşkusuz ben bütün bunları bilemezdim. Ama çok çok temiz iki oda. Üstelik de çok kısa bir süre için. Raskolnikov'a döndü. Asıl evimizi yani ileride oturacağımız evi de buldum. Dayayıp döşüyorlar şu anda. Ben de şimdilik buradan iki adım ötede bayan Lipevavzel'in pansiyonunda genç dostlarımdan Andrei Semyonich Lebeznyatkov'un dairesinde kalıyorum. Bakalayev'in evini de o sağlık vermişti bana. Raskolnikov bir şey hatırlamış gibi ağır ağır. Lebeznyatkov mu? Evet, Andrei Semyonich Lebeznyatkov. Bir bakanlıkta memurdur. Tanıyor muydunuz kendisini? Evet, yo, hayır. Bağışlayın, sorunuz üzerine öyle sanmıştım. Bir zamanlar onun vasisiydim. Genç, sevimli bir arkadaştır. Sonra yeni düşünce akımlarını izler. Gençlerle birlikte olmayı da severim. İnsan gençlerden çok şey öğrenir. Pyotr Petrovich umutla göz gezdirdi odadakilere. Razumihin ne gibi yenilikleri diye sordu. Pyotr Petrovich kendisine soru sorulmasına sevinmişti. Her tür yenilikleri. En ciddi, en önemli konuları kapsayanları. Biliyor musunuz ben 10 yıl var ki Petersburg'a hiç gelmemiştim. Şu anda içinde bulunduğumuz tüm yeni hareketler, reformlar, yeni düşünceler bize taşraya kadar ulaşmış bulunuyor ama her şeyi daha açık seçik görebilmek için Petersburg'da yaşamak gerek. Genç kuşakların bizim kuşağı gözleyerek daha çok şey öğrenebileceklerini, daha çok şeyin ayrımına varabileceklerini düşünüyorum ben. İtiraf edelim ki duruma çok sevindirici de buluyorum. Sevindirici bulduğunuz şeyler özellikle neler? Kapsamlı bir soru. Yanılıyor olabilirim ama sanırım olaylara daha açık bir bakış, nasıl diyeyim, eleştirel bir yaklaşım, bir beceriklilik görülüyor. Zosimov bu doğru diye mırıldandı. Atma dedi Razumihin Zosimov'a. Beceriklilik kolay elde edilir bir şey değildir ve gökten hazır inmez insanın önüne. Neredeyse 1-200 yıl kadar var ki biz her işten elimizi ayağımızı çekmiş durumdayız. Düşünce konusuna gelince, Pyotr Petrovich'e dönerek söylemişti bunu. Evet sanırım düşünceler mayalanıyor, çocukça olmakla birlikte iyi niyet de var. Hatta süyle namussuzun saldırısına uğramış da olsa dürüstlüğe bile rastlanabiliyor. Ama beceriklilik o yok işte. Bu konuda henüz emekleme çevresinde bile değiliz. Pyotr Petrovich görünür bir neşeyle itiraz etti. Doğrusu size katılamayacağım. Evet bir takım tutkular, yanlış davranışlar yok değil ama hoşgörülü olmak gerek. Tutku işe karşı duyulan coşkuyu ve o işin içinde bulunduğu ama o işe uygun olmayan şartların varlığını ispatlayan bir olgudur. Eğer yapılan şey azsa, zamanın da az olduğunu unutmamak gerekir. Daha araçlar konusu var ki ona hiç girmiyorum. Kişisel görüşüme göre bir şeylerin yapılmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Yeni ve yararlı düşünceler yayıldı. Eskinin o hayalci romantik yapıtları yerine yeni ve yararlı bir takım yapıtlar yayımlandı. Günümüzde yazın eskiye göre çok daha olgun bir durumda. Bir takım zararlı önyargıların kökü kazındı. Bunlar yerin dibine batırıldı. Kısacası geçmişle ilgimizi artık geri dönülmez bir biçimde kesmiş bulunuyoruz. Bence bu da bir şeydir. Raskolnikov birdenbire ezberlemiş diye humurdandı. Kendini satıyor. Raskolnikov'un ne dediğini tam duyamayan Pyotr Petrovich, efendim diye sordu ama bir karşılık alamadı. Zosimov Pyotr Petrovich onaylayarak bütün bunlar hep gerçek dedi. Pyotr Petrovich Zosimov'a sevecen sevecen baktı sonra öyle değil mi ama diye sürdürdü sözlerini. Siz de kabul edersiniz ki bunları söylerken yine Razumihin'e dönmüştü ve bu kez sesinde bir üstünlük hatta bir zafer havası vardı ve az kalsın bir de delikanlı diye ekleyecekti. Hiç değilse bilimde ve bir takım ekonomik gerçeklerde ilerleme ya da bugünkü deyimiyle progress olduğu da inkar edilemez. Bunlar genel geçer sözler dedi Razumihin. Hayır genel geçer sözler değil diye yersiz bir acelecilikle sözü kaptı Pyotr Petrovich. Bana bugüne değin insanları sevdilerse ve ben de sevdiysem bundan ne sonuç çıkıyordu? Ne sonucu çıkacak? Ben kaftanımı ikiye bölüp yarısını komşuma veriyordum ve böylece ikimiz birden hani şu bilinen atasözümüzde olduğu gibi birkaç tavşanın ardından koşan hiçbirini yakalayamaz diye atasözümüzdeki gibi yarı çıplak kalıyorduk. Bilim ne diyor? Dünyada herkesten çok kendini sev çünkü dünyada her şey kişisel çıkara dayalıdır. Eğer bir tek kendini seversen işini gerektiğince yaparsın kaftanın da bölünmeden bütünüyle senin üzerinde kalır. Bu arada ekonomi bu bilimsel gerçeğe şunu da ekliyor. Toplumda ne kadar çok insanın işleri yolunda olursa diğer bir deyişle kaftanlar ne kadar bütün kalırsa toplumun temelleri de o kadar sağlam ve genel gidişle o kadar yolunda olur. Böylece ne oluyor? Yalnızca kendim için kazanmakla herkes için de kazanmış oluyorum. Komşumun ikiye bölünmüş bir kaftan değil, bunun daha fazlasını üstelik de birilerinin cömertliğiyle değil, tüm toplumun genel ilerleyişiyle elde etmesine imkan sağlamış oluyorum. Basit bir düşünce ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz heyecan ve düşseverlik yüzünden uzun süre akla gelmedi. Oysa sanırım fazla zekaya gerek duyulan bir konuda değil. Özür dilerim ben de fazla zeki bir adam değilim dedi Razumihin onun sözünü sertçe keserek. Onun için bu konuyu burada keselim. Aslında benim konuyu açarkenki amacım başkaydı. Yoksa bütün bu gevezelikler kendimizi teselli etmeler, bu ard arda sıraladığımız genel geçer sözler, bütün bu hep ama hep aynı sözler, 3 yıldır bana öylesine tiksinti verir oldu ki, ben değil, yanımda bir başkası bile bunlardan söz etmeye başladığımı inanın yüzüme ateşler basıyor. Siz bir an önce burada hava atmaya ne kadar bilgili olduğunuzu göstermeye kalkıştınız. Böyle yaptınız diye sizi suçluyor ya da kınıyor değilim. Ben şu anda yalnızca sizin kim olduğunuzu, neyin nesi olduğunuzu anlamak istemiştim. Çünkü biliyor musunuz, şu son zamanlarda sözünü ettiğiniz genel işlere o kadar çok sanayici burnunu soktu ve bunlar el attıkları her şeyi öylesine kendi çıkarları için değiştirdiler ki, her şey allak bullak oldu. Neyse, kapatalım bu konuyu artık. Lujin kabararak Çok sayın bayım, böylesine senli benli bir dille konuşacaksanız eğer ben de, diye söze başlayacak oldu ama Razumihin onun sözünü keserek, rica ederim dedi, rica ederim, hiç olur mu? Evet, kapatalım artık bu konuyu. Sonra birden Zosimov'a döndü ve az önce yarım kalan konularda konuşmaya başladı. Pyotr Petrovich Razumihin'in yaptığı açıklamaya hemen inanacak kadar akıllı çıktı. Aslında kendisi de bir iki dakika sonra kalkıp gitmeyi düşünüyordu. Raskolnikov'a dönerek, umarım dedi, şu anda başlayan tanışıklığımız sizce bilinen sebeplerle daha da güçlenecektir. Size işten sağlıklar dilerim. Raskolnikov başını döndürüp bakmadı bile. Pyotr Petrovich sandalyesinden doğruldu. Bu sırada Razumihin'le konuşmakta olan Zosimov'un sesi duyuldu. Onu muhakkak kendisine rehin bırakmaya gelen müşterilerinden biri öldürmüştür. Bence de öyle dedi Razumihin. Porfiri gerçi söylemiyor ama kadına rehin yatıranları sorguya çekiyor. Birden Raskolnikov'un sesi duyuldu. Rehin yatıranlar sorguya mı çekiliyor? Evet, ne olmuş? Yok bir şey. Peki dedi Zosimov, rehin yatıranları nasıl buluyorlar? Kimlerini kol söylemiş, kimlerinin adları rehinelerin sarılı olduğu kağıtların üzerinde yazılıymış. Kimleri de olayı duyunca kendiliklerinden başvurmuşlar. Ama katil besbelli çok becerikli, çok deneyimliymiş. Ne cesaret, ne kararlılık. Razumihin onun sözünü keserek, işte bu hiç de öyle değil dedi. Hepinizi şaşırtan da bu nokta bu işte. Bence katil ne becerikli ne de deneyimli. Büyük olasılıkla da bu onun ilk işi. Katilin becerikli, deneyimli olduğunu kabul edecek olursak yanıltıcı sonuçlara ulaşırız. Tam tersine deneyimsiz ve ilk işini yapan bir katil olduğunu düşünürsek onu felaketten kurtaran şeyin yalnızca bir rastlantı olduğunu görürüz. Ve rastlantılarla neler neler olmuyor ki şu dünyada. Katil belki de karşılaşabileceği engellerin hiçbirini öngörememişti. Öte yandan yaptığı şey ne? Tutup 10-15 rubelik şeylerle ceplerini doldurmuş. Koca karnını, sandıklarını, bohçalarını karıştırmış. Oysa komedinin üst çekmecesindeki bir kutu içinde banknotlardan ayrı olarak tam 1500 altın ruble duruyormuş. Bunları kaldırmayı becerememiş de öldürmeyi becermiş adam. Ne diyorum sana? Bu onun ilk işi, ilk işi. Hemen el ayağına dolaşmış. Yakalanmayışı da ince hesaplar yapmış olmasından değil, rastlantılardan. Elinde şapkası ve eldivenleri ayağa kalkmış olan ve gitmeden önce birkaç akıllıca söz söyleyip iyi bir izlenim yaratmaya çabaladığı anlaşılan Pyotr Petrovich, gösterişçiliği mantığını bastırmıştı anlaşılan Zosimov'a dönerek, bu sözünü ettiğiniz geçenlerde öldürülen dul kadın değil mi diye sordu. Evet dedi Zosimov, duymuş muydunuz? Nasıl duyman? Hemen yanımızdaki evde. Ayrıntılarını da biliyor musunuz? Bildiğimi söyleyemem ama burada beni başka bir nokta ilgilendiriyor. Daha doğrusu asıl ve büyük sorun. Sözünü etmek istediğim şu son 5 yılda aşağı tabakalardaki suç işlenme oranının iyiden iyi artmış olması. Sağda solda durmadan yapıldığını duyduğumuz soygunlar, kundaklamalar falan değil. Beni asıl şaşırtan cinayetlerin yüksek tabakalar arasında da buna şart olarak artışıdır. Burada bir üniversite öğrencisinin güpe gündüz ve yol ortasında bir posta arabasını soyduğunu duyarız. Ötede toplumsal konumu yönünden yüksek bir yeri olan kimi insanlar sahte para basarlar. Moskova'da iç borçlanma tahvillerinin sahtelerini yapan koca bir çete yakalanır ve çetenin elebaşısı olarak da karşımıza üniversitede tarih öğretim üyesi olan biri çıkar. Yabancı ülkelerden birinde parası için ve bilinmeyen başka bir takım sebeplerle elçilik sekreterimiz öldürülür derken şimdi de bu faizci koca karı. Bence onun da katili yüksek tabakadan biridir. Çünkü müzikler altınlarını rehine koymazlar. Öyleyse toplumumuzun aydın kesim arasındaki bu yaygın ahlaksızlığın sebebi ne? Zosimov, ekonomik değişmelerin çokluğu diye başlayacak oldu ama Razumihin sözü onun ağzından kaparak, nedeni ne mi dedi? İyiden iyiye kökleşmiş olan tembellik, başka ne olacak? Nasıl yani? Sözüm şu Moskova'daki tarih üretim üyesi. Niçin sahte tahvil bastığı sorusuna ne yanıt vermiş biliyor musunuz? Herkes bir yoldan zengin oluyordu. Ben de bu yoldan çabucak zengin olacağımı düşündüm. Sözlerini tıpkısı tıpkısına hatırlayamıyorum ama düşünce buydu. Havadan çabucak zengin olmak. Çalışıp çabalamadan bir kez hazır yemeğe, başkasının emeğine yaslanıp asalak geçinmeye alışılmaya görsün. İşte böyle saati girince herkesin elini göstermeye başlar. Öyle ama ya ahlak? Sonra nasıl diyeyim, kurallar? Raskolnikov atılarak, ne diye çırpınıp duruyorsunuz dedi. Tam sizin kuramınıza göre olmuş. Nasıl benim kuramıma göre? Az önce bize verdiğiniz vaazdaki düşüncelerinizin sınırlarını biraz daha genişletin. Nasıl insanlara boğazlamak hakkını bilir sahibi olacağınızı görürsünüz. İnsaf artık. Lujin bu sözleri bağırarak söylemişti. Bu arada Zosimov, hayır öyle değil diye atıldı. Raskolnikov'un yüzü sapsarı kesilmişti. Üst dudağı titriyor, güçlükle soluk alıp veriyordu. Her şeyin bir ölçüsü vardır dedi Lujin kasıntılı bir tavırla. Ekonomik düşünceler insanlara henüz cinayet davetiyesi çıkartmıyor. Hem varsayalım ki, Raskolnikov karşısındaki aşağılamanın verdiği sevinç titreşimlerinin de duyulduğu öfkeli bir sesle onun sözünü yeniden kesti. Nişanlınızdan evlenme teklifinizi evet cevabı aldığınızda, en çok onun yoksul oluşuna sevindiğinizi, onu dilediğinizce yönetmek ve size borçlu olduğunu ikide bir başına kalkmak için yoksul aileden kız seçmiş olmakla uygun bir iş yaptığınızı söylediğiniz doğru mu? Lujin öfkeden tir tir titreyerek, sayın bayım, sayın bayım dedi. Dili dolanıyor, sözcükleri birbirine karıştırıyordu. Benim düşüncelerimi çarpıtıyorsunuz. Beni bağışlayın ama kulağınıza çalınan, daha doğrusu size yetiştirilen bu söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığını söylemek zorundayım. Ve ben bunu söyleyenin kim olduğunu, kısacası bu iğneleme tek kelimeyle anneniz. Aslında bütün üstün niteliklerine rağmen ben onun biraz heyecanlı ve romantik yapıda bir insan olduğunu zaten anlamıştım. Ama yine de sorunu böylesine çarpıtabilecek bir hayal gücüne sahip olduğunu düşünmekten de çok çok uzaktım. Ve son olarak da yastığında hafifçe doğrulan ve kor gibi yanan gözlerini Lujin'e diken Raskolnikov, son olarak da ne olur biliyor musunuz diye bağırdı. Ne olurmuş dedi Lujin duraksadı, aşağılanmış bir insan görüntüsü içinde beklemeye başladı. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Şu olur ki eğer annem hakkında tek kelime daha söz etmek cesaretini gösterirseniz bir vuruşla merdivenlerden yuvarlarım sizi. Razumihin, ne oluyorsun yahu diye bağırdı. Lujin sararmıştı. Dudaklarını ısırarak tane tane, demek öyle dedi. Olanca gücüyle kendini tutmaya çalışıyor ama yine de tıkanır gibi oluyordu. Aslında daha bu odaya adım attığım anda sizin bana karşı nedenli nefret dolu olduğunuzu anlamıştım ama yanılmamış olduğumu iyice görmek için girip oturdum. Bir hastanın ve bir akrabanın pek çok kusurlarını bağışlayabilirdim ama şimdi sizi hiçbir zaman, Raskolnikov ben hasta değilim diye bağırdı. Bu daha da kötü, defolun buradan. Lujin zaten gitmek üzereydi. Masasıyla sandalye arasından geçiyordu. Razumihin ona yol vermek için bu kez ayağa kalkmıştı. Hiç kimseye bakmadan, hatta Peydir hastayı rahat bırakması için kendisine işaretler yapıp duran Zosimov'a bile selam vermeden çıkıp gitti. Kapıdan çıkarken sırtını kamburlaştırmış, kendini sakınmak istercesine de şapkasını omuzları hizasına kaldırmıştı. Sırtının kamburu korkunç bir aşağılanmayı da yanı sıra götürüyormuş gibi bir etki bırakıyordu. Şaşıran Razumihin başını sallayarak "Olur mu yahu? Hiç böyle şey olur mu?" diye söylenip duruyordu. Raskolnikov öfkeden kuduracak gibiydi. "Bırakın beni, kimseyi istemiyorum." diye bağırdı. "Bırakın beni işkenceciler. Hiçbirinizden korkmuyorum. Artık kimseden korkmuyorum. Defolun başımdan. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız, yalnız, yalnız." "Gidelim," dedi Zosimov Razumihin'e başıyla işaret ederek. "İnsaf yahu, onu nasıl böyle bırakabiliriz?" "Gidelim," diye diretti Zosimov ve dışarı çıktı. Razumihin bir an düşündükten sonra ona yetişmek için arkasından koştu. Merdivenlerden inerken Zosimov, "Sözünü dinlemeyip orada kalmamız daha kötü olurdu," dedi. "Kesinlikle sinirlenmemeli. Nesi var? Olumlu yönde bir uyarı gerek ona şimdi. Az önce ne güzel toparlamıştı kendini, biliyor musun? Bir şeyler var kafasında. Hiç değişmeyen, sürekli acı veren bir şeyler. Ben asıl bundan korkuyorum. Bu kesin kes böyle. Sakın şu adam Bay Pyotr Petrovich olmasın." Konuşmalarından anladığıma göre Pyotr Petrovich Rodya'nın kız kardeşiyle evlenmek üzere. Ve Rodya tam hastalığının özgününde bu konuyla ilgili bir mektup almış. Evet, tam da gelecek zamanı bulmuş adam. Belki de bütün işleri alt üst etti. Dikkat ettin mi? Rodya her şeye karşı kayıtsızdı. Konuştuğumuz hiçbir konuya katılmadı. Yalnız biri dışında. Cinayetten konuşulurken sanki kendini kaybediyordu. Evet evet, ben de fark ettim. Hem ilgilendiriyor hem de korkutuyor bu olay onu. Tam asalandığı gün. Hani karakolda çok ürkmüş olsa gerek. Düşüp bayılmış. Akşama bana bunu biraz daha ayrıntılarıyla anlatsana. Benim de sana anlatacaklarım var. Bu çocuk beni çok ilgilendiriyor. Yarım saat kadar sonra yoklamaya gideceğim. Sanırım ateşi yükselmez. Sağ olasın. Ben de bu arada Paşenka'nın yanında oturur. Nastasya aracılığıyla da hastanın durumunu izlerim. Odasında yalnız kalan Raskolnikov gitmekte hala ağırdan alan Nastasya'ya sabırsızlıkla ve sıkıntıyla baktı. "Bir çay ister misin?" diye sordu Nastasya. "Sonra yatıp uyumak istiyorum. Yalnız bırak beni." Tir tir titreyerek duvardan yana döndü ve Nastasya da çıktı. Nastasya çıkar çıkmaz yerinden kalktı. Kapıyı çengelledi. Az önce Razumihin'in gösterdiği ama sonra yeniden sarıp sarmaladığı paketi çözdü. Elbiseleri çıkardı, giymeye başladı. Tuhaf şey. Tümüyle sakinleşmiş gibiydi. Az önceki yarı çılgın sayıklamalarından da, şu son zamanlarda içini sıran paniğe eğini korkularından da eser kalmamıştı. Tuhaf ve beklenmedik bir sakinleşmenin ilk dakikalarını yaşıyordu. Hareketleri kesin ve açıktı, sağlam bir kararlılığın izlerini taşıyordu. "Bugün, hemen bugün," diye mırıldanıyordu kendi kendine. Hala güçsüz olduğunu anlamakla birlikte dinginliğe, sabit fikre varan bir ruhsal gerginliğin verdiği güven duygusunun gücünü duyuyordu. Sokakta ayakta duramayıp düşeceğini de sanmıyordu. Tepeden tırnağa yeni giysilerini büründükten sonra masada duran paralara bir göz attı, biraz düşündü, sonra hepsini cebine indirdi. 25 ruble kadar bir şeydi. Razumihin'in giysiler için harcadığı paranın artanı olan bozuk beşlikleri de aldı. Sonra yavaşça kapının çengelini kaldırdı, odasından çıktı. Merdivenlerden inerken kapısı ardına kadar açık olan mutfağa bir göz attı. Nastasya arkası kapıya dönük eğilmiş, ev sahibi kadının semaverini yeniliyordu. Hiçbir şey duymamıştı. Zaten kalkıp dışarı çıkabileceği kimin aklına gelebilirdi ki? Bir dakika sonra da sokaktaydı. Saat 8 sularıydı. Güneş habahta habatacak. Ortalık eskisi gibi boğucu sıcaktı ama o şehre bulaşmış bu tozlu pis kokulu havayı derin derin içine çekti. Başı hafif döner gibi oldu. Sapsarı yüzünde yabanıl bir gücün ışıltısı dolaştı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Düşünmemişti bile bunu. Bildiği bir tek şey vardı. Bütün bunlara hemen bugün şu anda bir son vermesi gerekti, yoksa eve dönemeyecekti. Çünkü artık böyle yaşamak istemiyordu ama nasıl son verecekti? Hiçbir düşüncesi yoktu bu konuda. Aslında düşünmek de istemiyordu. Düşünce denen şeye koymuştu kafasında. Acı veriyordu düşünceleri ona. Bildiği, hissettiği tek bir şey vardı. Şöyle ya da böyle her şey değişmeliydi. Umutsuzlukla, tuhaf bir inançla ve kararlılıkla değişsin de nasıl değişirse değişsin diye tekrarlayıp duruyordu. Eski bir alışkanlıkla her zamanki gezinti yollarından yürüyerek saman pazarına yöneldi. Ama saman pazarına varmadan köprüye giden sokağın oradaki bir tuhafiye dükkanının önünde içli bir romans çalmakta olan siyah saçlı genç bir laternacı gördü. Laternacı kaldırımda hemen önünde duran 15 yaşlarında bir kıza eşlik ediyordu. Kızın üzerindeki sokak kadınlarında görülen türden giysiler vardı. Kıl dokuma geniş bir eteklik, üzerinde bir İspanyol şalı, elinde eldivenler, başında da tüyleri ateş rengi hasır bir sapka. Hepsi de eski püskü şeylerdi. Sokak kadınlarının o çatlak ama oldukça hoş ve gür sesiyle çevredeki esnafın vereceği birkaç kopyayı gözleyerek roman sokuyordu. Raskolnikov kızı dinlemekte olan birkaç kişinin yanına sokuldu. Biraz dinledi. Sonra bir 5 kopyayı çıkarıp kızın avucuna sıkıştırdı. Kız birden şarkıyı en tiz, en içli yerinde bıçakla kesmiş gibi durdurdu. Laternacıya dönerek sert bir sesle "Yeter!" dedi. İkisi birlikte ilerideki dükkana doğru yürüdüler. Raskolnikov birden yanı başında duran ve kendisi gibi laterna dinlemekte olan yaşlıca bir adama döndü ve "Sokak şarkılarını sever misin?" diye sordu. Görünüşüne bakılırsa işsiz güçsüz biri olduğu anlaşılan adam yabanılı şaşırmış gözlerle Raskolnikov'a baktı. Raskolnikov ise sokak şarkılarından değil de bambaşka şeylerden söz ediyormuş gibi "Ben severim," dedi. Hele de soğuk, karanlık ve nemli güz akşamlarında, hani gelip geçen herkesin yüzünün yeşile çalan bir sarılıkta ve hasta gibi göründüğü ıslak güz akşamlarında laterna eşliğinde söylenen bu sokak şarkılarını çok severim. Ya da dingin, lapa lapa kar yağan rüzgarsız kış akşamlarında, hele bir de karların arasından sokak lambaları ışıldıyorsa bu şarkılar çok daha doyumsuz olur. Biliyor musunuz? Hem kendisine sorulan sorudan hem de Raskolnikov'un görünüşünden ürken adam "Bilmiyorum efendim, özür dilerim dedi ve yolun karşısına geçti. Raskolnikov dümdüz yürüdü ve saman pazarında Lizaveta ile konuşan karı koca satıcının tezgahlarının bulunduğu köşeye çıktı. Ama ihtiyarlar yerlerinde yoktu. Raskolnikov yeri tanıyınca duraksadı, çevresine bakındı, bir uncu dükkanının kapısında esneyip duran kırmızı gömlekli bir delikanlıya yanaşıp "Şu köşede karısıyla birlikte satıcılık eden biri vardı değil mi?" diye sordu. Delikanlı onu şöyle bir süzdükten sonra "Herkes satıcı olabilir." dedi. "Adı neydi o adamın? Vahfiz edilirken ne antaklılarsa o. Yoksa sen de mi Zarayskılısın? Hangi ildensin?" Delikanlı onu bir kez daha süzdü. "Bizimki il değil, ilçedir saygıdeğer efendim. Kardeşimin bir kez gitmişliği vardır ama ben hiç görmedim. Hep evde otururdum. Bu nedenle beni bağışlamanızı dilerim soylu efendimiz. Şu ilerideki meyhane mi?" "Hayır, otel restoran efendim. Bilardosu da var. Sonra prensesler de bulunur." Raskolnikov meydanı geçti. İleride köşede büyük bir mujik kalabalığı vardı. Raskolnikov mujiklerin yüzlerine baka baka kalabalığın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Nedense önüne gelenle konuşmak için sonsuz bir istek duyuyordu. Ama mujiklerin ona dikkat bile ettikleri yoktu. Öbek öbek toplanmışlar, çene çalıyorlardı. Raskolnikov biraz düşündükten sonra sağa sapıp kaldırım boyunca V'ye doğru yürüdü. Meydanı geçer geçmez küçük bir ara sokakta buldu kendini. Küçük bir dirsekte saman pazarı meydanını Sadovaya ile birleştiren bu ara sokaktan önceleri de sık sık geçerdi. Son zamanlarda üzüntülü olduğu günlerde daha çok acı duymak için buralarda dolaşmayı da ister olmuştu. Şu anda ise hiçbir şey düşünmeden sapmıştı sokağa. Alt katı tümüyle meyhane ve mezeci içki satan dükkanlarla dolu olan büyük bir apartman vardı burada. Sırtlarında yalnızca bir entali, başları açık ev kılığıyla bir takım kadınlar apartmandan çıkıyor. Kaldırım üzerinde çeşitli yerlerde, özellikle de bir iki basamakla inilebilen bodrum katlarındaki eğlence yerlerinin girişlerinde kümeleniyorlardı. Böyle anlarda buralardan müthiş bir gürültü yükseliyor, gitar sesleri, şarkılar, naralar tüm sokağı tutuyordu. Otel restoranın kapısı önünde büyük bir kadın kalabalığı vardı. Kimi basamaklara, kimi de doğrudan doğruya kaldırıma oturmuştu. Üçüncü bir grupsa ayakta duruyor ve gevezelik ediyordu. Bunların yanında elinde sigara sarhoş bir asker dolaşıyor, sövüp duruyordu. Meyhanelerden birine girmek isteyen ama hangisine gireceğini unutmuş bir hali vardı. İki serseri sövüşüp kavga ediyor, kör kütük sarhoşun biri ise boylu boyunca yere devrilmiş yuvarlanıyordu. Raskolnikov kalabalık kadın kümesinden yanında durdu. Açık sesle konuşuyordu kadınlar. Sırtlarında basma entari, ayaklarında terlik vardı. Hepsinin de başı açıktı. Kiminin yaşı 40'ları aşmış, kimisi daha 17'sindeydi. Hemen tümünün gözleri de şiş ve çürüktü. Aşağıdan gelen şarkı sesleri, bağırıp çağırmalar Raskolnikov'un nedense ilgisini çekmişti. Birinin kahkahalar, çığlıklar arasında gitar eşliğinde söylenen tiz bir şarkıya topuk vurup tempo tuttuğu ve derecesine hora teptiği duyuluyordu. Raskolnikov dışarıdan kapı ağzına doğru uzanmış, kederli, düşünceli bir yüzle ve dikkatle şarkıyı dinliyor. Kalabalık arasından içeriği görebilmeye çalışıyordu. Şarkıcı incecik sesiyle "Şirin tatlı sevgilim, boşuna dövme beni" diye inleyip duruyordu. Raskolnikov sanki bütün sorunu buymuş gibi şarkıyı dinlemek için dayanılmaz bir istek duydu. "Ben de girsem mi?" diye düşündü. "Nasıl da giriyorlar. Hepsi sarhoş. Ben de içip sarhoş olsam." "Tatlı beyefendi, içeri girmez misiniz?" Kapı ağzında duran kadınların arasından biri henüz bozulmamış çınlamalı bir sesle Raskolnikov'a sesleniyordu. Raskolnikov dönüp baktı. Genç bir kadındı bu. Hatta şu kadın kalabalığı içinde insana tiksinti vermeyen belki de tek kadındı. "Şuna bak, hem de güzelmiş," diye mırıldandı. Kadın gülümsedi, iltifat çok hoşuna gitmişti. "Siz de güzelsiniz," dedi. "Ne kadar da zayıf," dedi kadınlardan biri, sanki hastaneden yeni çıkmış. Bu sırada kalın kumaştan öne açık bir kaftan giymiş bir mujik yanaştı yanlarına. Hafif sarhoşlu ve kurnaz kurnaz gülümsüyordu. Gören de general kızları sanır ama hepsinin burnu kısa ve kalkık ama çok neşeli şeyler doğrusu. "Madem geldin, geç içeri. Gireceğim tatlım." Mujik içeri girdi. Raskolnikov yürümeye başladı. "Baksanıza beyefendi." Deminki kızdı. Raskolnikov'un ardından sesleniyordu. "Ne var?" Kız utandı. "Tatlı beyefendi, sizinle her zaman birkaç saatimi geçirmeye hazırım. Ama nedense şu anda sizden utanıyorum. Bir kadeh bir şey içebilmem için bana 6 kopek içki verir miydiniz?" Raskolnikov elini cebine atıp rastgele çıkardığı paraları kıza uzattı. 15 kopekti verdiği kız. "Ah, ne iyi yürekli baymış," dedi. "Adı ne senin?" "Duklida," diye sorarsanız. Kalabalıktaki kadınlardan biri başıyla Duklida'yı göstererek "Daha neler," dedi. "Nasıl böyle para isteyebiliyor anlayamıyorum. Ben olsam utancımdan ölürdüm." Raskolnikov kadına ilgiyle baktı. 30 yaşlarında vardı. Çek bozuğu, yüzü yara bere içinde, üst dudağı da şişti. Duklida'yı kınarken gayet sakin ve ciddiydi. Raskolnikov yeniden yürümeye başladı. Acaba nerede okumuştum diye düşünüyordu bir yandan da. İdam mahkumunun biri ölümünden bir saat önce yüksek bir dağın tepesinde ancak iki ayağının sığabileceği kadar daracık bir yerde yaşaması gerekse, çevresinde ise uçurumlar, okyanuslar, sonsuz karanlıklar, fırtınalar ve sonsuz bir yalnızlık olsa yine de o bir avuç yerde ömrü boyunca binlerce yıl sonsuza dek yaşamayı, o anda ölmeye yeğleyeceğini söylemiş. Tek ki yaşasın, yalnız yaşasın. Aman Tanrım, bu nasıl gerçek böyle? Nasıl gerçek? İnsan ne alçak yaratıkmış. Raskolnikov bir dakika kadar durup düşündü, sonra "Bunun için insan alçak diyen de alçaktır," diye ekledi. Bir başka caddeye çıkmıştı. "Aa, Kristal Palas, Razumihin'in geçenlerde sözünü ettiği yer. Yalnız ben bir şey yapmak istiyordum ama neydi acaba? Ha, okuyacaktım. Zosimov gazetelerden öğrendiğini söylemişti." Kristal Palas'ın birkaç bölmeden oluşan çok geniş, hatta oldukça temiz restorana girerek "Gazeteniz var mı?" diye sordu. Restoran kalabalık değildi. 2-3 müşteri çay içiyordu. Uzaktaki bölmelerden birinde 4 kişilik bir grup şampanya içiyorlardı. Raskolnikov aralarında Zosimov'u tanır gibi oldu, ancak uzaktan iyi görülmüyordu. "Varsın olsun," diye düşündü. Garson "Vodka mı emredersiniz?" diye sordu. "Çay ver. Sonra gazeteleri getir, şöyle 5 gün kadar eskilerinden başlayarak. Vodka parasını sana bahşiş olarak veririm." Emredersiniz, işte bugünküler. Vodka da emreder misiniz? Eski gazeteler ve çay geldi. Raskolnikov koltuğuna rahatça yerleşip aramaya başladı. İzler, izler, Aztekler, Aztekler, izler, Bartola, Massimo, Aztekler, izler. Tüh, Allah kahretsin. Aa, işte bir kadın merdivenlerden düşmüş. Bir tüccar içmekten çatlayıp ölmüş. Peski'de yangın, Petersburg'a da yangın. Yine Petersburg'a da yangın. İzler, izler, izler, izler, Massimo. Ha işte, sonunda aradığını bulmuştu, okumaya başladı. Satırlar gerçi gözünün önünde dans ediyor gibiydi ama yine de bütün haberi okudu. Ayrıntıları öğrenmek için hırsla sonraki günlerin gazetelerine sarıldı. Telaş ve sabırsızlıkla sayfaları çevirirken elleri titriyordu. Birden birinin masasına oturduğunu fark etti. Baktı, Zamyot oldu bu. Yüzükleri altın zinciri, düzgün bir çizgiyle ikiye ayrılmış bir yantinli siyah kıvırcık saçları, şık yeleği, hafif eski redingotu ve gömleğiyle Zamyotov. Görünüşü hiç değişmemişti, neşesi yerindeydi. Ya da en azından neşeli ve içten bir gülüşü vardı. Esmer yüzü içtiği şampanyadan hafifçe pembeleşmişti. Nasıl, siz burada mısınız? Sanki Raskolnikov'u uzun yıllardır tanıyormuş gibi şaşkınlıkla söylemişti bunları. Oysa Razumihin daha dün hala kendinize gelemediğinizi söylüyordu. Şu işe bakın, ben de sizin ziyaretinize gelmiştim.